Ayrım 29, Kıyamet Gemisi, Clive Cussler, Sayfa 391, 33. Bölüm. FBI Beverly Hills'teki merkezimizi bastı dedi Tom Severance, Lytle Cooper'ın yeraltı dairesine hızla dalarak, panikten dolayı sesi çatlak çıkıyordu. Cooper bir kanepeye uzanmış, ayaklarını yere sallandırarak dinleniyordu.
Ne yaptı?
FBI benim evimi, merkezimizi basmış. Birkaç dakika önce olmuş. Sekreterim uydu telefonundan bana ulaşmayı başardı. Ellerinde tüm mali kayıtlar ve üye listelerimiz için arama emri varmış. Beni ve Susan'ı vergi sahtekarlığı şüphesiyle tutuklamak için de karar çıkarttırmışlar. Tanrı'ya şükür, Susan kız kardeşiyle beraber Big Bear'daki yazlık evde. Ama onu bulmaları an meselesi. Ne yapacağız şimdi? Peşimizdeler Lytle, her şeyi biliyorlar.
Sakin ol, hiçbir şey bilmiyorlar. FBI bizim gözümüzü korkutmak için her zamanki Gestapo taktiklerine başvuruyor. Planımızı bilseler Kaliforniya'daki herkesi tutuklarlar ve burayı basmak üzere Türk yetkililerle görüşmeye başlarlardı.
Fakat pamuk ipliği gibi sökülüyor her şey, hissedebiliyorum. Severance tüm ağırlığıyla bir koltuğa çöküp yüzünü ellerinin arasına aldı.
Topla kendini biraz, bu o kadar büyütülecek bir şey değil.
Senin için konuşması kolay diye bir çocuk gibi huysuzca cevap verdi Severance. Hakkında tutuklama emri çıkartılan sen değilsin. Ben cezamı çekerken sen karanlık bir yerde saklanacaksın.
Kahretsin Tom, beni dinle. FBI'ın yapmaya çalıştığımız şey hakkında hiçbir fikri yok. Bir şeylerin peşinde olduğumuzdan kuşkulanmış olabilirler. Ama bunun ne olabileceğine dair hiçbir şey bilmiyorlar. Bu adam bir şeyler saklıyor türünden bir araştırma. Genel bir arama emri çıkarttırıp kayıtlarımızda suçlayıcı bir şeyler bulabilmeyi umuyorlar. İkimiz de öyle bir şey bulamayacaklarını biliyoruz. En başından beri kayıtlarımızın sağlam olmasına dikkat ettik. Responsivist organizasyon kâr amacı gütmüyor. Bu yüzden vergi ödemiyoruz. Ama tüm mali evrakımız Ulusal Vergi Dairesi'nin kurallarına uygun ve eksiksiz. Tabii sen ve Susan aldığınız maaşlara ait kişisel gelir vergilerinizi ödememek gibi aptalca bir şeyler yapmadıysanız. Vergilerinizi ödediniz değil mi?
Elbette ödedik.
O zaman endişelenmeyi bırak artık. Evde onları buraya yöneltecek hiçbir şey yoktur. Filipinler'de bir operasyon yürüttüğümüzü anlayabilirler. Ama onun bir aile kliniği olduğunu ve müşterisizlikten dolayı kapattığımızı söyleriz. Filipinler nüfusunun çoğunluğu Katoliktir. O yüzden de bu durum garip karşılanmaz.
Fakat bu baskının zamanı virüsü salıvermemize o kadar yakın ki şüphelenmemek mümkün değil.
Tesadüf.
Tesadüflere inanmadığını sanıyordum.
İnanmıyorum ama bu durumda eminim. FBI hiçbir şey bilmiyor Tom. Güven bana.
Severance'ın yüzündeki ciddi ifade kaybolmayınca Cooper devam etti.
Dinle beni, yapacağımız şey şu, hemen bir basın bildirisi yayımlayarak bu küçük düşürücü suçlamaların derhal kaldırılmasını talep edeceksin. Ve FBI'ın bu hareketinin kişisel ve sosyal haklarının ihlali olduğunu ilan edeceksin. Bu bir taciz, Adalet Bakanlığı aleyhine bir kamu davası açacaksın hemen. Neden söz ettiğimi biliyorsun, adaya personel taşıdığımız helikopter hala burada. Hemen jetin beklediği İzmir'e gideceğim. Susan'a Kaliforniya'dan ayrılmasını söyle. Onu ve kardeşini Phoenix'te bekleyeceğim ve ikisini birden getireceğim. Virüsün etkisini iyice gösterme tarihi yaklaşana kadar sığınağa taşınmayı planlamıyorduk. Ama bir iki ay önce gelmek çok da sorun değil. Zaten sana ceza yazmanın o sırada federal hükümetin ajandasında öncelikli işler arasında olmayacağını garanti ederim.
Kısa dalga yayın ne olacak?
Onu yapma onurunu sana bırakıyorum.
Cooper odayı boydan boya geçerek elini Severance'ın omzuna koydu.
Her şey yolunda gidecek Tom. Adamımız Kovaç Golden Sky'da Zack Raymond'u öldüren her kimse onun icabına bakacak. Ve ondan sonra adamlarımız virüsü yaymak üzere hazır bekliyor olacaklar. Geldik artık, bu bizim zamanımız. Böylesine gülünç bir baskının seni sinirlendirmesine izin verme, tamam mı? Ve bak, eğer evin altını üstüne getirip her şeyi alsalar da hareketimiz en büyük başarılarından birine ulaştı bile, onu bizden alamazlar ve bu saatten sonra bizi durduramazlar.
Severance kayınpederine baktı. 80'lerinde olduğunu bildiğin bu orta yaşlı görünen adama bakmak bazen şaşırtıcı oluyordu. Lydell bir hızım olmanın çok ötesindeydi onun için. En başından beri Tom'un başarısının arkasındaki akıl hocası ve itici güç olmuştu. Cooper kariyerini zirvedeyken terk etmiş ve yarattığı şeyleri dışarıdan koruyup kollayarak onları bugünkü noktaya getirmek için kendi kimliğini fırlatıp atmıştı. Bugüne kadar Cooper'dan bir an olsun kuşku duymamıştı. Şimdi de bir yandan başıboş düşünceler aklının bir köşesini kurcalarken o yine de aralarındaki ilişkiye içgüdülerinden daha fazla güveniyordu. Ayağa kalkıp elini hafifçe Cooper'ın eklem romatizması tarafından harap edilmiş eldivenli elinin üzerine koydu. ''Özür dilerim. Küçük korkularımın hedeflerimizin önüne geçmesine izin verdim. Tutuklansam bile bunun ne önemi var? Virüs dünyanın her tarafına yayılmış olacak. Aşırı nüfus belasından kurtulmuş olacağız ve daha önce dediğin gibi insanlık için yeni bir altın çağ başlayacak. Bu arada bizler birer kahraman olacağız. Problemlerimize en insani çözümleri bulan insanlar olarak her yere heykellerimiz dikilecek.'' Acaba bu kadar çok insanı kısırlaştırdığımız için bizden nefret edebilecekleri hiç aklına gelmiyor mu? Bireyler tarafından nefret edileceğiz, orası kesin. Ancak insanlık bir bütün olarak böylesine köklü bir değişimin gerekli olduğunu anlayacaktır. Küresel ısınma tartışmalarıyla ilgili olarak bunu fark etmeye başladılar bile. İşler bugüne kadar gittiği gibi gidemez. Bunu yapmak için hangi hakka sahip olduğumuzu sorabilirsin. Cooper'ın gözleri parladı. Ve ben de derim ki duygusal değil, akılcı olma hakkına sahibiz. Haklı olmanın bize verdiği hakla yapıyoruz bunu. Başka bir seçenek yok. Hep merak ederim, acaba Jonathan Swift 1729'da yazdığı Makul Bir Teklif adlı eserinde gerçekten hiciv mi yapıyordu? İngiltere'nin evsiz sokak çocuklarının akılına uğradığını ve ülkenin mahvolacağını düşünmüştü. Kendilerini korumak için bu çocukları yemeleri gerektiğini ve sorunun da böylece çözüleceğini söylemişti. 80 yıl sonra Thomas Malthus nüfus artışı üzerine o meşhur çalışmasını yayımladı. Nüfus artışını önlemek için önerisi ahlaki kısıtlama, yani gönüllü cinsel perhizdi. Bu hiçbir işe yaramazdı elbette. Yarasaydı 10 yıllardır kullanımda olan ucuz doğum kontrol yöntemlerine rağmen sayımız katlanarak artar mıydı? Değişimin kaçınılmaz olduğunu söyledim hep ama insanlar değişmez. Bugüne kadar hiç değişmedik. O yüzden ben de canları cehenneme dedim. Eğer onlar üreme içgüdülerine gem vuramazlarsa ben kendimi koruma içgüdüme boyun eğeceğim ve gelecek kuşakların yarısının icabına bakarak tüm gezegeni kurtaracağım. Cooper'ın sesi keskin bir tıslama halini aldı. Dürüst olmak gerekirse bu cahiller sürüsü bizden nefret etse umurumuzda olur muydu? Kendilerini mahvettiklerini anlamaktan yoksunlarsa onların düşüncelerinin ne önemi var ki? Sürüyü güden bir çoban gibiyiz. Koyunların ne düşündüğünü umursar mı bir çoban? O daha iyi bilir Tom, biz daha iyi biliriz. 34. Bölüm. Eric Stoney'in midesi geleneksel astronot kahvaltısına dokunamayacak kadar kötü kasılıyordu. Aslında onu heyecanlandıran yörünge altı uçuş değildi. Tam tersine bu deneyimi büyük bir hevesle bekliyordu. Midesine kramplar girmesine neden olan ve ağzını dışarıdaki çöl havası gibi kupkuru yapan şey başarısızlık korkusuydu. Bunun meslek hayatı boyunca karşılaşacağı en önemli görev olduğunun ve gelecekte ne olursa olsun bunu aşacak bir şey olamayacağının farkındaydı. İnsanlığın kaderinin ona bağlı olduğu bir ölüm kalım meselesiyle karşı karşıyaydı. Sanki bu yetmezmiş gibi bir de Max Hanley'in Eos adasında sıkışıp kaldığı gerçeği beynini kemirip duruyordu. Mark Murphy gibi Eric de olgunlaşmaya fırsat bulamadan zekasının getirdiği erken başarılarla tanışmıştı. Mark bununla Asi'yi oynayarak saçlarını uzatıp gürültülü müzik dinleyip otoriteyi ciddiye almıyormuş gibi yaparak başa çıkmıştı. Eric'in böyle bir kişiliği yoktu. O utangaç ve sosyal olarak beceriksiz kalmayı sürdürdü. O nedenle hep bir akıl hocasına ihtiyaç duyması şaşırtıcı değildi. Lise yıllarında akıl hocası fizik öğretmeniydi. Annapolis'te garip bir şekilde sınıfına hiç düşmediği İngilizce eğitmeniydi. Ataması yapıldıktan sonra kanatları altına girecek kimseyi bulamamıştı. Çünkü ordunun böyle bir yapılanması yoktu. Zaten zorunlu olarak kalması gereken 5 yılı tamamladıktan sonra ayrılmaya hazır durumdaydı. Birlikte çalıştıkları son komutan Eric'in haberi olmadan Hanley ile görüşmüş ve Eric'in şirkete müthiş bir katkıda bulunabileceğini söylemişti. Max kendisiyle ilk teması kurduğunda Eric şirkete katılmayı neredeyse hemen kabul etmişti. Max de eski öğretmenlerinden hatırladığı serikkanlılığı, tutarlı tavırları, sonsuz bir sabır ve yeteneği işleme becerisini bulmuştu. Eric'i yavaşça hep olmak istediği insana dönüştürüyordu. Eric'in iştahının kaçmasının ve önceki gece uykusunda sürekli uyanmasının bir diğer sebebi de buydu. Bugün elde edeceği başarı, kendisini büyüten adamdan daha fazla baba olarak gördüğü bir adamı öldürmesi anlamına gelecekti.
İyi misin evlat?
Hangar ofislerinin arkasındaki soyunma odasında uçuş kıyafetlerini giyerlerken Jack Taggart sordu. Uzay kabini basınçlandırıldığından kıyafetleri zeytin yeşili üniformalarından çok daha kalın değildi.
Biraz solgun görünüyorsun.
Kafam biraz meşgul albay.
Uçuşla ilgili olarak kuşku duyabileceğin en ufak bir şey olmadığını söyleyebilirim dedi.
Eski uzay mekiği astronotu kelimeleri yayarak.
Bizi oraya çıkarıp geri getireceğim hiç merak etme.
En az endişelendiğim şeyin uçuşun kendisi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim efendim. Odanın kapısından içeri bir teknisyenin kafası uzandı.
Beyler acele etseniz iyi olur. Uçuş direktörü Kanga'nın 20 dakika içinde piste çıkmasını istiyor.
Taggart dolabından başlığını aldı ve hadi gidip bitirelim şu işi dedi. Zarif uzay aracı Ruh'un pilot pozisyonunun arkasında 2 adet yatar koltuk vardı. Eric sabah erken saatlerde bilgisayarını ve vericiyi bunlardan birinin üzerine bırakmıştı. Şimdi diğerine oturmuştu ve görevliler kendisini bir Formula 1 pilotu gibi bağlarlarken ellerini iki yanında tutuyordu. Üstünde ana uçağın altını görebildiği bir çift pencere vardı. Her iki yana da küçük pencereler yerleştirilmişti. Taggart önünde oturmuş uçuş direktörü Rick Butterfield'la konuşuyordu. Eric başlığından sarkan kabloyu haberleşme paneli girişine taktı ve bir başka frekansa geçmeden önce Taggart'ın uçuş frekansından telsiz ayarlarını kontrol etmesini bekledi. Gerçi diğer kulağıyla pilotu hala duyabiliyordu.
Elton, John konuşuyor, beni duyabiliyor musun? Tamam.
Halley Kasım hayranı olduğu Elton John'un adını bu uçuşun kod isimleri olarak kullanmayı seçmişti.
John, Elton konuşuyor, seni 5'te 5 duyuyorum, tamam. Elton, tamam, mesajımla birlikte telemetreleri almaya hazır ol. 3, 2, 1, tamam.
Eric dizüstü bilgisayarında bir tuşa bastı ve Halley Oregon'dan Ruh'un uçuşunu ve Rus uydusunu gerçek zamanlı olarak takip edebilmeye başladı. Hatta devreye aldığı bir webcam'le gemidekilere de bu görüntüleri aktardı.
John, sinyal iyi gözüküyor. Tamam.
Tamam, kalkışa yaklaşık 10 dakika var. Seni bilgilendireceğim. Tamam.
Anlaşıldı. İyi şanslar. Tamam.
Hangarın dev kapıları sarsılarak açılırken kocaman bir mağarayı andıran hangarı başlamakta olan günün taze kızıl ışıkları doldurdu. Ellerinde Kanga'ya ittirerek aprona çıkarmaya yetecek kadar çalışan vardı. Pistin kenarındaki yıkık dökük bir seyyar ev uçuş direktörünün kontrol merkezi olarak kullanılıyordu. Çatısı antenlerle doluydu ve 2 adet de döner radar çanağı vardı.
''Arkada işler nasıl bakalım?'' diye sordu Taggart ön taraftan dönerek.
Eric'in cevap vermesine fırsat kalmadan Kanga'nın gövdesinin üstüne monte edilmiş olan 2 turbojet motor gürlemeye başladı. Taggart bu kez aynı soruyu telsizden yineledi. Çünkü gürültüden dolayı normal bir konuşma yapmak çok zordu.
Biraz heyecanlanmaya başladım diye bir itirafta bulundu Eric. Unutma, roketin susmasına 10 saniye kala senin konsolundaki kırmızı ışığı yakacağım. 5 saniye kala sarıya dönecek ve roket motoru durduğunda yeşil olacak. O anda yaklaşık 120 kilometre yükseklikte olacağız. Fakat motor sustuğu anda düşmeye başlayacağız. İşini hemen bitirmen gerekecek.
Anlaşıldı.
Hadi bakalım gidiyoruz dedi Taggart.
Kangu piste doğru ilerlemeye başlamıştı. Düşük kanatlı ve uzun bacaklı ana uçak pistin başına geldi ve merkez çizgisini ortalamak için sertçe dönerek hiç duraklamadan hızlanmaya başladı. Motorlar tam güçle çalışıyordu. Sadece Ruh'u 60 kilometre yükseklikte fırlatmak üzere tasarlanmış olan Kanga, performans açısından çok dinamik bir uçak sayılmazdı. Havalanmadan önce neredeyse pistin tamamını kullandı ve uzun, gösterişli yükselişine başlamak üzere havalandı. Eric yan pencereden uçağın garip gölgesinin çöl kumlarının üzerinde bir tepecikten diğerine hızla yol alışını izledi. Bir bilim kurgu filminde gibi hissetti kendini. Uçağın gerekli yüksekliğe ulaşması 1 saat sürdü. Eric tüm bu zamanı ekipmanlarını yeniden kontrol ederek geçirdi. Taggart çoğunlukla koltuğunda sessizce oturup Game Boy'da uçuş simülatörü oynayarak geçirdi zamanını. Eric'in programına göre 10 dakika erken gelmişlerdi. O yüzden uçak havada bir süre tembel bir şekilde sekizler çizdi. Yukarıda Sovyet uydusu hızla yaklaşıyordu. Ekvator'a paralel uçan diğer mekiklerden ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan farklı olarak Orbital Balistik Füze uydusu yeryüzünün etrafında bir kutuptan diğerine doğru yol alarak dönüyordu. Bu şekilde 14 günde altında dönen dünyanın her bir santimetre karesini taramış oluyordu. Şu anda Wyoming üzerindeydi ve saniyede 8 kilometre hızla yaklaşıyordu. Mevcut yörüngesinde EOS'un üzerine gelmesi için bir hafta daha gerekiyordu. Bu nedenle Eric'in gönderdiği sinyallerden biri onun manevra roketlerini ateşleyip yönünü değiştirmeyi amaçlıyordu. Her şey yolunda giderse uydu tungsten çubuklardan birini ateşleyeceği menzile 8 saatten az bir süre sonra girecekti.
T-1 dakika noktasına yaklaşıyoruz.
Eric kulaklığından Butterfield'ın sesini duydu.
Tüm göstergeler yeşil.
Anlaşıldı yer 60 saniye. Eric'in panelindeki saat geriye doğru saymaya başladı. Bu sırada hız göstergesi sabit bir şekilde saatte 650 kilometreyi gösteriyordu.
30 saniye, 10, 5, 4, 3, 2, 1, ayrılma başlasın.
Ana gemideki pilot Ru'yu uçağın göbeğine bağlayan kelepçeyi açmak üzere bir kolu ileri etti. Uzay aracı bir süre boşlukta kalarak Kanga'dan uzaklaştı. Taggart sıvı yakıtlı roketi ateşledi. Eric bir anda tüm duyularına karşı saldırıya geçildiği hissine kapıldı. Motorun gürlemesi bir çağlayanın dibinde durmak gibiydi ve göğsünde elle tutulabilir bir hisse yol açmıştı. Yüksek ivme vücudunu dev bir el bastırırcasına koltuğa yapıştırırken uçağın gövdesindeki titreme kol dayanaklarına sıkıca sarılmasına neden oldu. Gövdesi sanki birisi derisini zımparalıyormuş gibi cildinin altında titriyordu. Damarlarında dolaşmaya başlayan adrenalin yüzünden ağzı kupkuru olmuştu. Güçlükle hız göstergesine odaklandı ve saniyeler içinde ses duvarına yaklaştıklarını fark etti. G kuvveti onu hala koltuğuna yapıştırmaya devam ediyordu. Taggart burnu biraz daha yukarı kaldırdığında sarsıntı iyice artınca Eric uçağın dayanamayıp havada parçalanacağından korkmaya başladı. Sonra ses duvarını açtılar ve sarsıntı sona erdi. Motordan kaynaklanan hafif titreşimleri hissetse de artık motorun sesi kendilerine yetişemediğinden uçağın içindeki gürültü ciddi biçimde azaldı. Roketlerin çalışmasından bir dakika sonra 30 kilometre yüksekliğe fırlamışlardı ve Eric sonunda tüm dikkatini yeniden uçuşa verebilmeyi başarmıştı. Kalp atışları normale döndü ve uzay aracının katıksız gücünün tadını çıkarmaya başladı. Hız göstergesi saatte 3200 kilometreyi işaret ediyordu. Kafasını yukarı kaldırdığında atmosferden çıkmaya başlamalarıyla birlikte gökyüzünün hızla karardığını fark etti. Sanki sihirli bir el yıldızları ortaya çıkarıvermiş gibiydi. Önceleri solgun olan yıldızlar giderek parlaklaşmaya başlamışlardı. Hiç bu kadar net bir halde görmemişti onları. Işıklarının atmosferden geçişinin yol açtığı titreme ortadan kalkmıştı. Sabit bir şekilde duruyorlardı ve sayıları çok artmıştı. Öylesine artmıştı ki uzay karanlık bir yer olmaktan çok ışıktan yapılmış gibi gözükmeye başlamıştı. Elini uzatsa dokunacakmış gibi geliyordu. Önündeki gösterge birden kıpkırmızı parlamaya başladı. 4 dakikanın bu kadar çabuk geçtiğine inanamamıştı. G kuvvetine karşı koyarak elini bilgisayarına doğru uzattı.
10 saniye dedi, Oregon'un izlediği frekansta konuşarak.
Hali bir şey dediyse bile roketin gürültüsünde kaynayıp gitmişti. Altimetrede rakamlar hızla ve bulanık biçimde kayıp gitmeye devam ediyordu. Işık sarıya döndüğünde 120 kilometreye varmışlardı ve o son 5 saniyede 2 kilometre daha yükselmişlerdi. Yeşil ışık 122 kilometre yüksekliğe ulaştıklarının habercisiydi. Roketin motorları son kalan yakıtı da tüketip yakıt pompaları sustuğunda Eric komutları girmeye başlamıştı. Onu koltuğuna çivileyen G kuvveti de aniden sıfırlanarak serbest kalmasını sağlamıştı. Gürültünün yerini alan sessizlikten dolayı kulakları çınlıyordu. Buna benzer anları Luna Park treninde ve Tiny Gunderson'la yaptıkları birkaç gezinti uçuşunda sıklıkla yaşamıştı. Ama bu daha farklı bir duyguydu. Uzayın tam kıyısında ve yer çekiminin erişim sınırındaydılar. Kokpitte Jack Taggart kanadın tamamını yükseltecek armatürleri çalıştırdı. Şu anda kanat gövdeyle belli bir açı yapıyordu. Artan uçuş direnci ve yeni konfigürasyondan kaynaklanan dinamikler uçağı olağanüstü dengeli bir duruma getirmişti. Sanki Texas Monahans'taki hava üstüne doğru süzülmeye başlamış gibiydiler.
''Nasıl buldun?'' diye sordu Taggart.
''Bir dakika.'' Taggart önce Eric'in midesinin bulandığını düşünerek dönüp arkaya baktı. Stoney bilgisayarına odaklanmıştı. Çocuk hayatının uçuşuna çıkmıştı ama hala çalışıyordu. Taggart ilk mekik görevinde hiçbir şeyle ilgilenemeyip bir saat boyunca camdan dışarı baktığını hatırlayınca Eric'in görev aşkına hayran kaldı.
''Tekrar et Elton, tamam.'' ''Kuşun üzerindeki telemetreden teyit aldığımızı söyledim. Manevra roketlerini ateşledi ve yörüngesini değiştiriyor.'' Hedef bilgisayarları çevrim içi ve şu anda atış öncesi kontrolleri yürütüyor. Tebrikler, başardın.
Eric mutluluktan bağırmakla ağlamak arasında kararsız kaldı. Sonunda planının işe yarayacağını görmenin verdiği basit bir tatmin duygusuyla yetindi. Ruslara hakkını vermek gerekiyordu. Konu uzay programları oldu mu adamlar ne yaptıklarını biliyorlardı. NASA gösterişli bir ustalık sergilerken Sovyetler balistik ve kaba kuvveti tercih etmişler ve sonuç olarak yaptıkları şeyler kalıcı olmuştu. Mir uzay istasyonu yörüngede planlananın iki katı fazla süre kalmıştı. Kaynak yetersizliği olmasaydı hala orada duruyor olabilirdi.
Anlaşıldı, tamam.
Dedi Taggart.
Çalıştı, Rus uydusunun kontrolü artık bizde.
Onu sormuyorum, uçuşu nasıl buldun?
''Albay, bugüne kadar yaşadığım en olağanüstü deneyimdi.'' dedi Eric. Yeniden vücudunun ağırlığını hissetmeye başlamıştı. Midesi de tekrar normal haline dönüyordu. ''Kitaplara girmeyecek biliyorum ama seninle yükseklik rekorunu kırdık. Ticari uçuşlarımızı 100 kilometre ile sınırlandıracağız. Bu da demektir ki rekorumuz uzun bir süre geçerli olacak.''
Eric kendi kendine güldü. Murphy'nin ne kadar kıskanacağını ve Jan Nieken'in de ne kadar etkileneceğini düşündü. Bunları düşünür düşünmez dudaklarındaki gülümseme kayboldu ve yeniden Max'in kaderi için endişelenmeye başladı.
29. Ayrımın Sonu Sayfa 401